Podcast dinle.
İyi akşamlar. Analizde karşınızdayız. Haftanın 4. işlem gününü geride bıraktık iç piyasalar açısından ve Borsa İstanbul için yine yükselişle geçen bir gün oldu ama kapanışa doğru bir satış geldi. Şu an VIOP 30 kontratı akşam seansında da biraz geriledi. Şimdi tüm bunların detaylarına bakalım taç ekranına giderek. Endeks bugün de 2000 puanın üzerine tutundu ve TL bazlı yeni bir zirve test etti. Hisse senedi piyasasında risk iştahı hala çok yüksek. Birazdan bakacağız. Bugün işlem hacimlerinde de yine artış var. Ve endeksin de hacimli biçimde yükselerek %1.34 bugün değer kazandığını görüyoruz. Gün içinde 2053 puana yaklaştı ama kapanışa doğru bir satış geldi endekse. Ona rağmen 2000 puanın üzerinde 2031 seviyesinde günü noktaladı. Bankalar tarafında da bugün baktığımızda %0.03'lük çok yatay bir hareket söz konusu oldu. Borsa daha çok sanayi endeksi içindeki hisselerle özellikle de demir çelik sektörüyle yükseldi. Tabii havayolu hisselerinde de bir rally vardı. Başta Türk Hava Yolları olmak üzere o da endeksi yukarı çekti. Fakat bankalar için zayıf bir gün oldu diyebiliriz. Halkbank ve Vakıfbank hisse performansı olarak öne çıktı ama Garanti, Akbank, Yapı Kredi gibi büyük özel banka hisseleri için zayıf bir gün oldu. Hemen sanayi endeks tarafına da bakalım. %1.7'lik yükseliş, tabii Ereğli'nin değer kazandığı, demir çelik sektörünün rally yaptığı günde sanayi endekste de %2'ye yaklaşan prim görüyoruz. 3600 puan üzerinde kapanış yaptı Borsa İstanbul sanayi endeksi. VIOP 30 tarafını görelim hemen. Şu an akşam seansı burada ve bir miktar düşüş var. Tabii yurt dışı hisse piyasalarında da bugün biraz risk iştahı azaldı. Haftanın 4. işlem günü biraz satıcılı geçiyor. Onun da etkisi olabilir. Özellikle ABD'deki işlemler etkili olmuş olabilir ki bugün spot piyasa kapanışında VIOP 30'da da satışlar görüldü. 2260'tan 2210 seviyelerine doğru bir satış geldi yakın vade BIST 30 endeksine. Akşam seansında da o kısmi düşüş eğiliminin devam ettiğini söylemek mümkün. Bakalım yarın nasıl bir seyir olacak. Şimdi fiyatlamaları incelemeye devam edeceğiz ama onun öncesinde bugün Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati Meclis Genel Kurulu'nda konuştu. Kendisinin açıklamalarını izleyelim.
Yatırım, istihdam, üretim ve ihracat artışını teşvik ederek cari işlemler dengesinde kalıcı iyileşme sağlamayı ekonomi politikalarımızın odağına alıyoruz.
Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, düşük faiz temelinde oluşturulan yeni ekonomi modelini anlattı. Değişen küresel düzeni yakalayacaklarını söyledi.
Büyük ölçüde salgının etkisiyle belirlenen ve değişen küresel konjonktür ülkemiz için yeni fırsatlar ve imkanlar doğurmuştur. Bu değişimi göz ardı edemeyiz. Bu değişimi göz ardı edersek Türkiye'yi potansiyelin altına mahkum etmiş oluruz.
Meclis Genel Kurulu'nda bakanlığın bütçesine ilişkin sunum yapan Bakan Nebati, yeni ekonomik yaklaşımla Türkiye'nin büyüyeceğini ve oluşan refahın toplumun bütün kesimlerine yansıyacağını ifade etti.
Bu yeni yaklaşım ile finansal piyasalardaki dalgalanmaları azaltıp makro dengeleri güçlendireceğiz, böylece üretim istihdamı artıracağız.
Enflasyonla mücadele vurgusu yapan Hazine ve Maliye Bakanı, 2021 yılında feragat edilen kamu geliriyle enflasyonda yaklaşık 5,3 puan düşürücü etki oluşturduklarını ifade etti.
Enflasyonla mücadele konusunda önümüzdeki dönemlerde para ve maliye politikalarının güçlü eşgüdümü ve mal ile hizmet piyasalarında rekabet ve verimliliği artıracak yapısal tedbirleri hayata geçirecek ve kalıcı olarak düşük seviyelere indireceğiz.
Hazine ve Maliye Bakanı Türkiye ekonomisinin yıl sonu çift haneli büyüme rakamını yakalayacağını, cari işlemler açığının da 12 milyar dolara gerileyeceğini söyledi.
2021 yılı yüksek büyüme ve düşük cari açıkla Türkiye'nin tarihsel döngüsünün kırıldığı bir yıl olacak.
Asgari ücret belirleme çalışmaları da Bakan Nebati'nin gündemindeydi.
2022 yılı için asgari ücrette herkesin beklentilerini karşılayacak bir artış yapmayı planlıyoruz. Ve işçi kardeşlerimiz rahat etsinler. Nasıl ki enflasyonun 19 yıl boyunca toplam ve her yıl itibariyle üzerinde asgari ücret verdiysek, bu yılda işçilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz.
Şimdi Borsa İstanbul BIST 100 Endeksinde bugün en çok değer kazanan şirketlere bakalım. Türk Hava Yolları bugün adeta ralli vardı hissede. %8'e yakın değer kazandı. Bera Holding %7'ye yakın yükselen bir diğer hisseydi. Ve Kardemir de bugün demir-çelik sektöründe de en çok değer kazanan hisse oldu. %6.28 ile Sarkuysan ve Doğuş Otomotiv de bugün en fazla yükselenler arasına girdi. Değer kaybedenler tarafına baktığımızda Torunlar GYO ilk sırada %3.4'lük düşüş. Bir diğer gayrimenkul yatırım ortaklığı şirketi İş GYO'da da %3'ün üzerinde satış vardı bugün. Ve BİM 2 gündür perakende sektörü zayıf. Sadece BİM değil Migros ve Şok hissesinde de düşüş var. Ama bugün itibariyle baktığımızda BİM'deki düşüş biraz daha fazlaydı. BIST 100'de de en çok değer kaybeden 3. şirket oldu. Netaş'ta da aynı oranda %1.7'lik kayıp söz konusu oldu. Ege Endüstri'nin de bugün %1.6 düştüğünü izledik. Birazdan hisselerin puan katkısına da bakacağız ama Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati iş dünyasıyla bir buluşma yapacak. 11 Aralık Cumartesi günü gerçekleşecek bu görüşme. Şimdi bu görüşme öncesi öne çıkan detaylara bakalım.
Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati hafta sonu iş dünyasıyla bir araya geliyor.
Koşullarının iyi olması...
3 Aralık'ta görevi Lütfi Elvan'dan devralan Nebati, bakan olduktan sonra ilk kez iş dünyasıyla buluşacak.
Ekonomi, politik anlayışımız olacak.
11 Aralık Cumartesi günü iş dünyasının çatı örgütlerinin yöneticileriyle bazı iş adamlarının katılması beklenen toplantıda, Bakan Nebati'nin yeni ekonomi modeliyle ilgili bilgi vermesi bekleniyor. Ayrıca toplantıda yatırım, üretim ve istihdamın artırılması için atılacak öncelikli adımlarla iş dünyasının taleplerinin değerlendirilmesi bekleniyor.
Şimdi bugün endekse puan katkısı açısından öne çıkan hisselere bakalım. Bugün endeksin yükselişine en fazla katkı veren ilk 5 hisse Ereğli, Şişecam, Türk Hava Yolları, Aselsan ve Kardemir D grubu hissesi olarak sıralandı. İlk 5'te 2 tane demir çelik var, Ereğli ve Kardemir. Bir süredir demir çelik hisseleri çok hareketli. Bugün de özellikle Kardemir'de ciddi bir değer kazancı vardı. Tabii Ereğli'nin endekste ağırlığı yüksek olduğu için bugünkü yükselişiyle beraber BIST 100'ü de 8.3 puan yukarı çektiğini görüyoruz. Endeksi baskılayan tarafta perakende sektöründen bahsettik. BİM zayıftı. Bugün endekse en negatif katkıyı veren hisse oldu. Onun haricinde Turkcell, Garanti, Coca-Cola ve Şok hissesindeki düşüşlerin de bugün endeksi baskıladığını söylemek mümkün. En fazla baskılayan tarafta ilk 5'te 2 tane perakende hissesi var. BİM ve Şok. Bakalım perakende sektöründeki hisseler haftanın son işlem gününde biraz toparlayacak mı? Özellikle BİM bu açıdan önemli bir hisse senedi. Bir süredir pay geri alımı da yapıyor ve ayrıca endekste ağırlığı da yüksek bir hisse. Bu anlamda haftanın son işlem günü bakalım bir toparlama gelecek mi? Şimdi işlem hacmini de hatırlayalım. Bugün 51.2 milyara yükseldi Borsa İstanbul BIST 100 endeksindeki toplam işlem hacmi ve pazartesiden beri yükseliş var. Pazartesi günü 31.2 milyar liralık işlem hacmi vardı piyasada. Salı günü 42 milyar oldu. Çarşamba 50 milyarın üzerinde gördük işlem hacimlerini. Bugün haftanın 4. işlem gününde 51.2 milyar TL'ye kadar yükseldi BIST 100 endeksindeki toplam hacim. Ve yükseliş devam ediyor. Aylık ortalama da 35,5 milyar TL. Yani hacimli bir yükselişin içindeyiz. Piyasaya ilgi yüksek. Piyasa hareketli. Endeks 2000 puan üzerinde. İşlem hacmi de 50 milyarın üzerindeki seyrine 2 gündür devam ediyor. Bu açıdan işlem hacimlerindeki artışın eşlik ettiği bir yükseliş içindeyiz diyebiliriz. Borsa İstanbul cephesinde. Peki hacim liderleri hangileriydi? Onlara da bakalım. 2 gündür. Birinci sıradaki hisse değişmiyor. Dün de Türk Hava Yolları bugün hisse piyasasında en yüksek işlem hacminin görüldüğü hisseydi. Bugün de yine Türk Hava Yolları birinci sırada yaklaşık 4,5 milyar liralık işlem hacmi gerçekleşti Türk Hava Yolları hissesinde ve fiyat performansı %7.95'lik yükselişe işaret etti. Şişecam yine listede yer alan şirketlerden bugün %3.4 yükseldi. Endekse de Ereğli'den sonra en çok puan katkısı veren şirketti Şişecam. Bugün 4.3 milyar TL'lik işlem hacmiyle ikinci sırada yer aldı. Kardemir %6'nın üzerinde yükseldi bugün. Demir Çelik'te en dikkat çeken şirketti. 3.6 milyar liralık işlem hacmi ile 3. sırada yer aldı. Garanti bugün zayıftı. Bankacılık endeksi içinde kamu bankalarının yükseldiğini gördük. Halkbank ve Vakıfbank ama Garanti %1 düştü. 2.9 milyarlık hacimle 4. sırada yer aldı ve bugünün yine değer kazanımıyla öne çıkan şirketlerinden biri. Aselsan %5'e yakın değer kazandı bugün. İşlem hacmi açısından da yaklaşık 2.6 milyar TL ile bugün pay piyasasında 5. sırada yer aldı diyebiliriz ki Aselsan'ın da yeni bir yurt dışı siparişi var. Birazdan detaylarına bakacağız şirket haberleri bölümünde. Sektör performanslarına da bakalım. Bugün özelinde en çok yükselen ilk 5 sektöre baktığımızda tabii ki ulaştırma ilk sırada. Dün de ulaştırma ilk sıradaydı. Çünkü 2 gündür havayolu hisselerinde bir rally var. Türk Hava Yolları, Pegasus, TAV. Bu 3 hissede sert değer kazanımı. Bugün de yükseldiler. Ulaştırma endeksini de %6'nın üzerinde performansla ilk sıraya yerleştirdi bu bahsettiğimiz hisseler. Elbette demir çelik hisselerinin desteğiyle Metalana Sanayi'nin de bugün %3.86 yükseldiğini görüyoruz. Onun haricinde aracı kurum hisseleri, teknoloji endeksi içindeki hisseler ve sanayi sektörü endeksinin de performans olarak bugün öne çıktığını söyleyebiliriz. En çok düşen ilk 5 sektör endeksi ise turizm, ticaret, spor, tekstilleri ve orman kağıt basımı olarak sıralandı bugün itibariyle. Bugün aynı zamanda Merkez Bankası'ndan önemli veriler de takip ettik. Bankacılık sistemindeki krediler, mevduatlar, döviz tevdiat hesapları buna ilişkin önemli veriler vardı. Bankacılık sektörünün mevduatının da son hafta itibariyle yükselmeye devam ettiğini görüyoruz. Şimdi bunun detaylarına bakalım.
Bankacılık sektörünün toplam mevduatı geçen hafta 342.7 milyar lira arttı. Merkez Bankası tarafından haftalık para ve banka istatistikleri yayımlandı. Buna göre bankacılık sektöründeki mevduat 3 Aralık'ta biten haftada 342 milyar 652 milyon 962 bin lira arttı. Böylece toplamda 5 trilyon 489 milyar 163 milyon 84 bin liraya ulaştı. Geçtiğimiz haftanın istatistiklerine göre taksitli ticari kredi miktarı da arttı. Bir haftalık dönemde mevduat bankalarındaki tüketici kredileri %0,37 arttı. Aynı dönemde taksitli ticari krediler %3,52 artarken kredi kartları bakiyesi de %1,79 yükseldi. Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 267 milyar 763 milyon 241 bin lirası ise konut olarak kaydedildi. Söz konusu kredilerin 8 milyar 972 milyon 321 bin lirası taşıt ve 444 milyar 600 milyon 339 bin lirası da diğer kalemlerden oluştu.
Merkez Bankası bugün menkul kıymet istatistiklerini de açıkladı ve orada hisse piyasasına ilişkin yabancı işlemlerine bakıldığında son bir haftada yani geçen haftalık süre zarfında 29 Kasım 3 Aralık tarihleri arasında yabancı yatırımcının hisse piyasasında 162 milyon dolarlık satış yaptığı görülüyor. Aslında Kasım ayının bütününde 700 milyon doların üzerinde net bir alım yapmıştı yabancı yatırımcı piyasadan. Kasım ayı bu anlamda yabancının piyasaya ilgi gösterdiği bir dönemdi. Ama Aralık ayı itibariyle yani Kasım ayının sonu ve 3 Aralık tarihleri arasında yabancı yatırımcının bir miktar satış yaptığı görülüyor. Fakat yine de son haftalarda trend yukarı doğru yabancı iştahında ki onu yabancı takasından da görmek mümkün. Ekim ayından beri yükseliş var yabancı oranında. %41'den başladı seyir. Dün %44'ü görmüştük. Bugün %43.64 seviyesinde gerçekleşti Borsa İstanbul pay piyasasındaki yabancı oranı ve Ekim'den beri burada da bir yükseliş var ki Mart'tan beri de en yüksek seviyeler hala korunuyor. Mart ayını %43.52 ile tamamlamıştı yabancı oranı. Şu an itibariyle %43.64 ve son 9 ayın en yüksek seviyelerinde bulunmaya devam ediyor diyebiliriz. Tahvil cephesinde ise zayıf seyir devam ediyor. Dips tarafında yabancılar geçen hafta da satış yapmış. Net olarak 12 milyon dolarlık bir satış yapıldığı görülüyor yabancının devlet iş borçlanma senetleri tarafında. Özel sektör tahvillerinde de 8 milyon dolarlık bir net satış var. Dolayısıyla tahvil cephesine ilgi yabancı tarafında hala zayıf seyretmeye devam ediyor diyebiliriz ki İçeride gösterge tahvil faizlerinin de özellikle 10 yıllık tarafta %21 üzerindeki seyrinde yabancının tabii tahvil satışları da etkili olduğu diye özetlemek mümkün. Tabii az evvel hisse piyasasındaki yabancı işlemlerine haftalık bazda baktık ama Kasım ayı oldukça pozitif geçti yabancı yatırımcının alımları açısından. Şimdi Kasım ayındaki yabancı işlemlerine ilişkin son detayları hatırlayalım.
Borsa İstanbul 2000 seviyesinin üzerinde rekor yükselişine devam ederken Kasım ayında yabancı yatırımcıların hisse senedine net girişi $708 milyon oldu. Borsa İstanbul'un açıkladığı verilere göre yabancı yatırımcılar Kasım 2021'de borsada 26 milyar 22 milyon dolarlık alış, 25 milyar 314 milyon dolarlık satış işlemi gerçekleştirdi. Toplam 51 milyar 335 milyon dolarlık işlem yaptılar. Yabancılar böylece nette 708 milyon dolarlık alım yaparak 4 aydır üst üste hisse senedi piyasasında net alıcı yönünde pozisyon almış oldular. Verilere göre yabancıların Kasım'da en yüksek net alımı 114.8 milyon dolarla Tüpraş hissesinde gerçekleşti. Bunu 109.9 milyon dolarla Şişecam, 103.7 milyon dolarla da Türk Hava Yolları izledi. Yabancının en fazla net satış gerçekleştirdiği hisselerin başında 98.1 milyon dolarla Garanti Bankası geldi.
Küresel borsa endekslerinin durumuna da bakalım. Haftanın 4. işlem günü küresel borsalar için risk iştahının azaldığı bir gün olarak geçiyor. ABD'de şu an Dow Jones hariç negatif bir görüntü var. En çok da Nasdaq'ta kayıp var. %1'e yakın düşüş. Güney Amerika'da da Brezilya'nın pozitif hariçlerini görüyoruz. Brezilya Merkez Bankası faiz arttırdı. Ve Brezilya'da Bovespa Endeksinin de faiz artışı sonrası %0.5'lik yükseliş kaydettiğini görüyoruz. Arjantin'de Merval ise %3'e yakın negatif bir seyir içinde. Avrupa'ya gelecek olursak, Avrupa'da bugün yön aşağı doğruydu. Özellikle Madrid'de IBEX ve Frankfurt'ta DAX değer kaybetme açısından öne çıkan endeksler oldu. Asya tarafında ise Japonya hariç pozitif bir günü geride bıraktık. Nikkei endeksi Japonya'da %0.47 düştü ama onun haricindeki endekslerde yön yukarıydı. ABD 10 yıllık tahvil faizine gelecek olursak geçtiğimiz günlerde risk iştahında toparlanma ile beraber ABD uzun vadeli tahvil faizlerinde de yükseliş vardı. Bugün biraz o yükselişin yavaşladığını görüyoruz. Yeniden %1,5'un altına geldi 10 yıllık gösterge faiz. %1.48 seviyesinde şu anda ve uzun vadeli faiz biraz aşağı gelirken ABD hisse piyasalarında da alımların zayıfladığını, S&P 500 ve Nasdaq'ın aşağı yönlü bir seyir izlediğini görüyoruz. Hemen altın tarafına da bakalım. Özellikle önümüzdeki hafta FED toplantısına ilişkin beklentiler kıymetli metallerde baskı oluşturmaya devam ediyor ve altın onsun da şu an itibariyle 1776 dolara geldiğini görüyoruz. Dolar endeksi 96'nın üzerinde, hala doların güçlendiği bir konjonktürdeyiz ve altın onsta da baskı devam ediyor. Bugün özellikle gümüş cephesinde de önemli satışlar takip edildi. Tabii emtia piyasası bundan sonra nasıl bir yön izleyebilir? Özellikle petrol fiyatlarında toparlama var ama bu devam edecek mi? Emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen değerlendirdi. İzleyelim.
Petrol tarafında özellikle Amerika tarafından başlayan yüksek sesle dillendirilen fiyatların yüksekliği, sonrasında yeni varyant endişeleri, bununla beraber ekonomik büyümeye yönelik endişeler ki özellikle Çin'den gelen, Amerika'dan gelen verilerin bir miktar zayıflamaya işaret etmesi petrol fiyatlarında da geri çekilmeye yol açmıştı ki burada 200 günlük ortalamanın bile indiğini gördük, altına geçildiğini gördük. 65'li seviyelere kadar geri çekildi Brent petrol fiyatı. Fakat sonrasında özellikle yeni varyant endişelerinin bir miktar azalmasıyla beraber tekrar yukarıya doğru bir toparlanma olduğunu görüyoruz. Destek seviyelerinin üstüne doğru çıktığını görüyoruz. Fakat şu anlamda baktığımız zaman bunu gene bir miktar tepki hareketi olarak görüyorum ben. Yani destek seviyeleri kırıldıktan sonra yukarıya doğru çıkmış gibi gözüküyor. Bir nevi bir tepki hareketi yapmış oluyor. Diğer taraftan baktığımız zaman özellikle ekonomik büyümeye yönelik endişelerde hala bir miktar artış var. Özellikle enflasyona yönelik endişeler burada büyüme endişelerini de beraberinde getiriyor ki artık yavaş yavaş enflasyonun çok da geçici olmadığı anlaşılmaya başlandı. Bu görünümde bir miktar önümüzdeki dönemdeki gelecek yıla yönelik büyüme tahminlerini de etkileyecektir. özellikle önümüzdeki aylarda büyüme tahminlerine yönelik aşağı yönlü revizyonlar göreceğimizi düşünüyorum. Petrol de doğal olarak bundan etkilenen emtialardan bir tanesi. Bu nedenle destek seviyelerinin altına geçmiş durumda. Kısa vadede eğer baktığımız zaman 77 seviyesinin üzerine çıkılamazsa burada satıcıların yeniden güçlenmeye başladığını görebiliriz. Tabii burada OPEC yine önemli rol oynuyor. Talep tarafı önemli olacak. Ama burada OPEC'in hala fiyatları bir miktar daha 70'li 80'li bantlar arasında dengelemeye çalıştığını görüyoruz. Çok da aşağı düşmesine izin vermeyeceğini görüyoruz. Genel olarak bakarsak önümüzdeki günlerde en önemli haberler, haber akışı petrol için özellikle büyümeye yönelik endişeler ki buna paralel olarak tabii ki enflasyon verileri önemli olacak ve de doğal olarak yeni varyant endişeleri bu endişelerin ne kadar geçtiği ile ilgili olacak. Şu anda bir miktar piyasa dengelenmiş durumda diyebiliriz bu hafta için.
Şimdi Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerden öne çıkan gelişmelere ve hisse performanslarına bakacağız. Vakıfbank bugün borçlanma aracı ihracına yönelik bir açıklama yaptı. 5 milyar Amerikan doları tutarında finansman bonusu tahvil ihracı için genel müdürlüğe yetki verilmiş. Tabii bu borçlanma araçları sermaye benzeri tahvil olarak geçiyor ki geçtiğimiz günlerde Yapı Kredi'nin de sermaye benzeri tahvil ihracı konusunda bir başvuruda bulunduğunu görmüştük. Aynı süreç Vakıfbank için de olacak gibi duruyor bugün gelen detay. Böyleydi ki bugün değer kazandı ve bankacılık endeksinin üzerinde bir gidişatı vardı hisse senedinin. Özellikle Garanti, Akbank, Yapı Kredi gibi özel bankaların zayıf seyrettiği günde Vakıfbank'ın hisse performansının biraz öne çıktığını gördük. %1.2'lik değer kazanımıyla 4 liranın üzerinde günü noktaladı Vakıfbank hissesi. Son günlerde yükseliş eğilimi var Vakıfbank hissesinde. Ve bugünün yine önemli hisselerinden biri bir ara gün içinde %6'nın üzerinde primliydi Aselsan. Ve gün içinde saat 10 civarı yani spot piyasa açılışı civarında KAP açıklaması geldi. Yeni bir yurt dışı satış sözleşmesi imzalamış Aselsan. Ayrıntılarına baktığımızda uluslararası bir müşterisiyle savunma sistemleri ihracatı ile ilgili olarak 11.9 milyon dolar tutarında bir sözleşme imzalanmış. Teslimatları da 2022 yılı içerisinde gerçekleştirecek şirket. Hisseyi görelim. Bugün öne çıkan hisselerden biriydi. %4.77. Kapanışa doğru biraz satış geldi Aselsan'a. Aslında gün içinde az evvel belirttiğim gibi %6'nın üzerinde değer kazancı vardı ama kapanışa doğru biraz satış geldi ve günü de 25 liranın üzerinde noktalamayı başardı Aselsan. Türk Telekom ve Arçelik tarafında kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'in görünüme ilişkin revizeleri var. Onlara bakacağız. Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings 2 Aralık'ta tabii Türkiye'nin yabancı para cinsinden uzun vadeli kredi notunu değiştirmemiş. BB- düzeyinde bırakmış fakat görünümü durağından negatife çekmişti. Bu süreç sonrasında Türk Telekom ve Arçelik'in de kredi not görünümleri ülke notuna paralel biçimde revize edilmiş görünüyor. Türk Telekom tarafında durağından negatife yine Arçelik'te de benzer bir süreç var. Şimdi Türk Telekom'un hisse grafiğine bakalım sonra Arçelik'e bakacağız. Türk Telekom bugün %0.37 yükseldi. 10 lira 81 kuruş seviyesine kapanış yaptığını görüyoruz. Bir süredir telekomünikasyon şirketlerinde de önemli bir yukarı trend var. Hem Türk Telekom hem Turkcell yükseliş eğilimi izliyor. Fitch'in not görünümünü revize ettiği şirketlerden biri Arçelik. Az evvel bahsettim. Arçelik tarafında da ülke notundaki revizeye, ülke not görünümündeki revizeye paralel görünüm durağından negatife çekilmiş. Bugün %4'ün üzerinde değer kazandı Arçelik hissesi. 51 liranın üzerinde bir kapanış yaptığını gördük. Bakalım bu not görünümünün revize edilmesi piyasa fiyatlamasını ilerleyen günlerde nasıl etkileyecek? Şimdi pay geri alım gelişmelerine de bakacağız. BİM, dün de yine pay geri alımlarından bahsetmiştik. Düzenli olarak her gün hisse almaya başladı BİM. Son olarak bugünkü işlemlerde 170 bin adet hisseyi 75.45 TL fiyatından piyasadan geri almış BİM. Ve dün 130 bin lot, ondan önceki gün de 55 bin lot hisse almıştı piyasadan. Her gün şu an son 3 işlem gününde hisse geri aldı ve her günde bir öncekine göre daha fazla miktarda hisse geri alıyor. Tabii performansına baktığımızda son 2 günde hissenin gerilediğini görüyoruz. Bugün de düştü BİM hissesi ki bu düşüşle beraber BIST 100'ün yukarı hareketini de biraz sınırladığını gördük. BİM hissesinin 2 gündür zayıf bir seyri var. Bugün de %1.7'lik değer kaybıyla 75 liranın altında günü noktaladı. Pay geri alımı yapan bir diğer şirket bugün için Sabancı Holding'ti. Bugünkü işlemlerde ortalama 14,5 fiyatından 200 bin adet, yani 200 bin TL nominal değerde hissesini geri almış Sabancı Holding. Ve şu ana kadar geri aldığı toplam pay miktarı 4.2 milyon adete ulaşmış görünüyor. Hisse senedine bakalım. Bugün %1.25 değer kazandı. Şirketin de ortalama 14,5 fiyatından 200 bin adet hisse geri aldığını görüyoruz. Şirketin alım yaptığı ortalama fiyatın üzerinde bir kapanış. 14 lira 62 kuruştan günü noktaladı Sahol hissesi. Son olarak Ulusoy'un da pay geri alımına bakalım. Ulusoy Sanayi de bugünkü işlemlerde 6.91-6.97 fiyat bölgesinden 350 bin adet hisse geri alımı yapmış. Peki hisse fiyatı nasıl bir seyir izlemiş, oraya da bakalım. Bugün %1 primli günü noktaladı Ulusoy Sanayi. Şirketin pay geri alımı yaptığı fiyat bölgesinin alt bandından, yani 6.91'den günü noktaladı Ulusoy Sanayi hissesi. Bu gelişmeleri özetledik. Diğer şirket gelişmeleri de var, onları izleyelim.
Sermaye Piyasası Kurulu, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası'nın sermaye artırım başvurusunu onayladı. Bu kapsamda artırım 100 milyon lira bedelli ve 300 milyon lira iç kaynaklarından bedelsiz olarak gerçekleştirilecek. Turkcell bugüne kadar aralarında Yozgat, Adana, Elazığ, Eskişehir, Bursa, Başakşehir ve Tekirdağ'da olduğu 7 şehir hastanesinin dijital altyapısını üstlendiğini duyurdu. Şirket, yerli ve milli uygulaması hastane bilgi yönetim sistemi ile şehir hastaneleri içerisinde tüm işlemlerin dijital olarak yapılmasını sağlıyor. Sistemle her türlü tıbbi test, radyoloji görüntüleri, rapor gibi işlem ve bilgiler dijital ortamda saklanarak doktorlara ulaştırılıyor. Rönesans Holding bünyesinde faaliyet gösteren Rönesans Endüstri Tesislerine Gazprombank tarafından 3,5 milyar dolar değerinde güvence verildi. Anlaşma Baltık Denizi kıyısında kurulacak Rusya'nın en yüksek kapasiteli doğalgaz işleme tesisinin inşası kapsamında gerçekleştirildi. Gaz işleme kapasitesi Türkiye'nin yıllık doğalgaz tüketimine eşdeğer seviyede toplam 45 milyar metreküp olarak belirlendi. Kompleksin içinde ayrıca 13 milyon ton kapasiteli doğalgaz sıvılaştırma tesisi de kurulacak.
Şimdi yorum alarak devam edeceğiz. Belgin Maviş bizlerle. Belgin Hanım, hoş geldiniz yayına, iyi akşamlar.
İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum.
Teşekkür ederiz. Borsa İstanbul için yine pozitif bir gün oldu. Hafta başından beri düzeltme görmüyoruz piyasada. Acaba yarın günü nasıl noktalarız? Bugün kapanışa doğru biraz satış geldi piyasaya. Acaba yarın nasıl bir seyir olur? Haftayı nasıl tamamlamasını bekliyorsunuz borsanın?
Evet, borsada yükselişi ve rekorları söylemek ve bunları anlatmak güzel. Ama üst üste rekor kırıldığında ister istemez beraberinde ne zaman bir düzeltme hareketi gelir korkusu da yok değil. Bugün de zaten endeksin özellikle 2030 seviyesindeki direncini dahi çok kolaylıkla aşarak 2053 puan seviyesine kadar yükselmesi sonrasında satışların gelmesi son derece normaldi. Bugün bayrağı taşıyan Türk Hava Yolları'ydı. Ve ana seans kapanmadan önce Türk Hava Yolları tavan alıcılı olarak kapatmıştı. Eşleşme seansında ise tahtanın çözülmesi endeksteki geri çekilmeyi beraberinde getirdi. Birçok hisse senedinde de önceki günlerde endekse yön veren hisse senetlerinde de beraberinde kar realizasyonlarının geldiğini ifade etmeliyim. Neden geldi? Hem bir düzeltme ihtiyacı burada tabii ki, aslında 2030 puan üzerinde kapanması teknik olarak olumlu, bir o kadar da kritik bir nokta. Yarın da Amerika'dan gelecek olan enflasyon rakamı şu anda sadece borsa tarafını değil, BIST 100 tarafını değil, küresel piyasalarda da yine aynı şekilde satış baskısını beraberinde getirmiş gözüküyor. Özellikle Amerika'daki gelecek olan enflasyon rakamı sonrasında 15 Aralık'taki Fed toplantısı ve Powell'ın açıklamaları çok daha önemli olmaya başladı bu anlamda. Çünkü enflasyonda geçtiğimiz ay son 30 yılın en yüksek enflasyonuyla karşılaşmıştı Amerika ve bu yarın açıklanacak olan enflasyon da yıllık bazda %6.8'lik bir seviyeye yükselmesi Fed'in vaktinden önce, yani 2023'ten önce 2022 yılı içerisinde faiz artışlarına başlayabilir endişelerini piyasalara getirmiş durumda. Bu beklenti tabii ki fiyatlara yansıyor küresel anlamda. Borsa İstanbul tarafında ise bir düzeltme ihtiyacı var mı? Evet, özellikle 2000 puanın üzerine çıkmasıyla birlikte endekste yorulma var. Ancak son 2 gündür işlem hacminin de ciddi anlamda artması, yabancı pozisyonlarının artması, oranındaki yükselişler yabancı payının endekse biraz motivasyon vermiş gibi gözüküyor. Bir düzeltme hareketi sonrasında ayın sonuna kadar BIST 100 tarafında yeni rekorlar görebiliriz. Ancak önümüzdeki hafta kritik olacağından yarın bir düzeltme hareketi gelerek önümüzdeki haftaya hazırlanan bir borsa profili çıkabilir karşımıza. Ve Uğur zannediyorum geri çekilmelerde 1980 ve 1960 destekleri test edilebilir gibi gözükmekte.
Az evvel bugün bayrağı Türk Hava Yolları taşıyor dediniz. Bu hafta genelinde havayolu hisselerinde ciddi bir rally var. Sadece Türk Hava Yolları değil, Pegasus ve TAV'da da yükselişler var. Hatta hafta başından bugüne TAV'ın %24'e yakın değer kazandığını görüyoruz. Buradaki yükseliş tabii özellikle aşağı haberleri, omikron varyantına ilişkin endişelerin azalması etkiliydi. Acaba bu hareketlilik devam edebilir mi? Yeni tarihi zirveler bekliyor musunuz havayolu hisselerinde?
Şimdi tabii buradaki fiyatlamalar önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde de beklentiler anlamında pozitif olmasında fiyatlamalara yansıtılması. Hazır piyasalar rüzgarı arkasına almışken tüm olumlu beklentileri fiyatlamalara yansıtmaya çalışıyor. Bunun içerisinde hem 4. çeyrek bilanço beklentileri var hem de 2022 yılının ilk çeyreğinin pozitif beklentilerinde fiyatlamalara yansıması var. Dolayısıyla burada havayolu şirketlerinde turizm sezonunun da verimli geçebileceğine dair beklentilerin de fiyatlamalara yansıdığını düşünüyorum. TAV'la başladı hareket. Aslında Türk Hava Yolları ve Pegasus daha öncesinde başlamıştı hareketini ama TAV'daki Antalya Havalanı, turizm üssü, ihale haberleri havacılık sektörüne biraz daha motivasyon kattı. Sadece hava ulaştırma sektörü değil, bugün de haricinde turizm sektörünün de BIST 100'e ciddi anlamda katkı sağladığını da söylememiz gerekiyor. Yani her iki sektörde aynı anda yükselişle endekse ciddi güç verdi.
Diğer yandan demir çelik hisseleri için de birkaç gündür çok iyi geçiyor. Özellikle bugün Kardemir'de bir rally vardı. Hatta Kardemir'in işlem hacmi 3.6 milyar TL olmuş. Öne çıkan hisselerden biri hacim anlamında. Yine Ereğli yeni tarihi zirveler görüyor TL bazında son iki günde. Geçtiğimiz haftalarda da İskenderun Demir Çelik'te bir rally vardı. Demir Çelik'teki bu hareketliliğin devam etmesini nasıl yorumlamak lazım? Acaba son çeyrek bilançoları mı fiyatlanıyor? Neler söylemek istersiniz?
Tabii burada bu şirketlerin demir çelik sektöründe özellikle mesela Ereğli baz alacak olursak birçok demir çelik sektöründeki şirketler kur ataklarına karşı, yükseliş ya da düşüşlerine karşı kendilerine hedge mekanizması geliştiriyorlar. Sadece burada talep yönlü değil, aynı zamanda bilançolarını da doğru yönetmeleri anlamında. Dolayısıyla bilanço rasyonunu tutarken bazıları TL bazında, bazıları ise döviz bazında, dolar bazında bilançolarını tutuyorlar. Dolayısıyla kurdaki yükselişlerin de demir çelik hisselerine bu anlamda ciddi katkı sağladığını da belirtmemiz gerekiyor. Bu gözle baktığımızda her biri birbirine her ne kadar demir çelik sektörü olarak gelse de hepsi birbirinden farklı demir üretimini gerçekleştiriyorlar. Dolayısıyla Ereğli ve Kardemir biraz daha pozitif anlamda bu şeyde yolculukta biraz daha ön plana çıkar. Mesela bugünkü sıralamaya baktığımızda Kardemir en çok değer kazananlarda 4. sırada. Ereğli ise ona göre daha gerilerde. Ama performans olarak baktığımızda Ereğli her zaman için daha istikrarlı bir çizgide olacaktır. Ve teknik olarak da Ereğli'ye baktığımda bugün %4.27'lik bir değer artışı görüyorum Ereğli'de. Ve 27 seviyesini test etmiş, 27.02. Bu da şu anlama geliyor. Ereğli'de daha kat edilecek yol var. 27 seviyesinin üzerindeki kapanışlar Ereğli'de kısa vadede 28-30 lira bandına doğru hareketin güç kazanması olarak da yorumlanabilir. Bilanço karlılığı, demir çelik sektörüne olan ihtiyaç, artan talep gibi unsurlar ve bilançosunu da hem TL hem de döviz bazlı tutmasının pozitif getirisi diyebiliriz buna.
Özellikle bu hafta dikkat çeken hisselerden biri Aselsan aslında. 4 gündür aralıksız biçimde değer kazanıyor. Katar'la ilgili bazı spekülatif doğrulanmayan haber akışları var. Bu da tabii etkiliyor olabilir. Diğer yandan siparişler de almaya devam ediyor. Son olarak yurt dışından 11.9 milyon euroluk bir dolarlık düzelteyim bir ihracat siparişi almış. Ve 4 gündür de yükseliyor. Aselsan'da yeni tarihi zirveler görür müyüz? Çünkü bu hafta yeni bir TL bazlı zirveye gitti. Savunma sanayi ve Aselsan'daki gidişatı nasıl değerlendirirsiniz?
Şimdi Aselsan'ın bu tip haberlerin çıkması çok normal. Hangi ülke Aselsan'ı istemez ki bu anlamda? Ama savunma sanayinin önemli taşlarından bir tanesi Aselsan. Ve aynı zamanda da Katar'la ilgili bu tip haberlerin çıkması çok doğal. Çünkü Katar'da da askeri anlamda desteğini veriyor ve üretim anlamında da. Aynı zamanda da zaten Türkiye'nin orada da bir şey var, askeri üssü de söz konusu. Dolayısıyla bu tip haberler hep çıkacaktır. Ancak Aselsan'ın özellikle yapısı itibariyle baktığımızda savunma sanayine ciddi anlamda yön veren bir şirket ve uzunca süredir de bu endekse duyarsız kaldı yükselişlere baktığımızda. Ne zamanki kur hareketini görmeye başladık, Aselsan'da da ciddi anlamda bunun bilançosuna olumlu yansıma beklentisi fiyatlamalara katıldı. Hatırlayalım, daha öncesindeki o ikinci halka arzı sonrasında 40 liraların üzerindeki seviyelerde elinde tutan yatırımcılar çok uzun süre beklemek zorunda kalmışlardı. Ve yavaş yavaş şimdi Aselsan'daki hareketliliği görüyorlar. Hareket 15'lerden hız kazandı. 17 seviyesinin aşılmasıyla an itibariyle 25 liralar seviyesini görüyoruz. Burada Katar haberinden ziyade kur tarafındaki yükselişler ve bunun Aselsan'ın bilançosuna ve performansına olumlu yansıması diyebiliriz bu yükselişi.
Borsa rekorlar kırarken iki gündür perakende hisseleri ise zayıf. BİM, Migros ve Şok düşüyor. Tabii özellikle BİM hafta başı dikkat çekmişti hareketiyle ama iki gündür biraz düşüş var. Bu arada pay geri alımları yapan şirketler kervanına BİM de katıldı. Üç gündür hisse geri alıyor piyasadan. Son olarak bugün 170 bin adet hisse geri alımı yapmış piyasadan BİM. Tabii bu pay geri alımları hisseyi destekler mi ve perakende tarafında bir toparlama bekliyor musunuz, onu da sorayım.
Şimdi özellikle son gıda zamları ya da enflasyondaki yüksek seyirle birlikte sürekli fiyat artışları perakende sektörünü ilk başta bir hareket getirdi. İnsanlar bir alacaksa iki almaya başladı. Bu bir %30 artışı beraberinde getirdi. Ancak daha sonrasında insanlar almaları gerekenlerin haricinde fazla alışveriş yapmamaları sektörde kısa süreli bir duraksamayı getirdi. Zorunlu ihtiyaçların dışında çok fazla fiyatlamaların biraz sakinleşmesini bekliyor olabilirler. Bu da tabii ki o sektörde önce bir hareketlilik, sonrasında da bir geri çekilmeyi beraberinde getirdi. Özellikle endekse de bu hafta içerisinde yükselişe katkı veren BİM'in o hisse alım programını açıklamasıydı. Bu da bir motivasyon olmuştu. Ve tabii ki bunun da elbette bir realizasyonu gelecekti. Tıpkı garantide hisse alım açıklaması sonrasındaki harekete benzer bir hareket diyebiliriz burada. Bu arada tabii ki hisse alımları devam edecektir ama etkisi ilk duyulduğu andaki kadar olmayacaktır. Şu anda bayrağı taşıyan endekslere baktığımda özellikle holdinglerin ciddi anlamda destek verdiğini görüyoruz. Koç Holding başta olmak üzere. Bu sınai her zaman desteğini endekse veriyor. Ve yine bugünün %1.73'lük yükseliş sağlamış sanayi endeksi. Ve tabii ki son dönemde biraz daha tercihler değişti. Ulaştırma, turizm sektörleri ön plana çıktı. Geçtiğimiz haftada bilişimdi bayrağı taşıyan. Dolayısıyla her hafta farklı sektörler ön plana çıkıyor. Bu hafta özellikle elektrik, spor, gıda tarafı daha sakin, zaman zaman da kar satışlarıyla karşılaştılar diyebiliriz.
Bu arada iki gündür borsada çok yüksek hacimler var. Dün de 50 milyarın üzerindeydi. Bugün 51.2 milyara kadar ulaşmış işlem hacmi. Son aylarda gördüğümüz en yüksek rakamlar. Tabii bu şekilde yüksek hacmi nasıl okumak lazım? Bir düzeltme gelmeden önce hacimler düşer mi? Yoksa bu yüksek hacimler düzeltmenin habercisi mi? Siz nasıl yorumlamak istersiniz?
Evet, çok zor bir soru. Eğer endeks işlem hacmiyle birlikte yükseliyorsa bu para girişini gösterir ve yükselişler artarak devam edecek demektir. Ama bugünkü gibi öyle ilginç günler de vardır ki son yarım saate kadar endeks yükselir, işlem hacmi beraberinde artar. Ama son yarım saatte bir yandan satışlar gelirken işlem hacmi yine artar. Sonuçta burada hissenin el değişimi ve satışı da söz konusudur. Dolayısıyla bugünün son yarım saatindeki hareketi, Türk Hava Yolları'nın tavan kitleyip sonrasındaki çözülmesi dahil olmak üzere bir realizasyon olarak görebiliriz. Bugün işlem hacmi yükselişle elde edilmiş bir işlem hacmi ama yarın yine işlem hacmi yüksek olabilir. Bu kez satışları görebiliriz. Şu anda endeksin tamamıyla teknik hareket ettiğini söyleyebilirim. Yabancıların da aynı zamanda hisse değişimlerini de görüyoruz bu anlamda baktığımızda. Çünkü BIST 30 hisseleri içerisinde yabancılar oldukça aktif hareket yapıyorlar. Ve geçtiğimiz hafta Garanti, Türk Traktör ve Koç Holding'de satış tarafındaydılar. Alış tarafında ise en çok Tüpraş, Şişe, Türk Hava Yolları ve İş Bankası C alışlarını gördük. Kasım ayı içerisinde de bunlar da aktiftiler. Dolayısıyla bir değişim olacaktır. Bir düzeltme hareketini de ben açıkçası bekliyorum. Belki yarın Amerika'daki data açıklanana kadar yine karışık ama alıcılı bir seyir olabilir. Ama gelecek olan data beklentilerin üzerinde gelecek olursa piyasalarda risk almak istemeyen yatırımcının satışıyla karşılaşabiliriz. Ha, bu arada bir de teknik bir bilgi verelim. Böyle dönemlerde iş süren stokların çalıştığını ve 8 günlük ortalamaların dikkate alındığını düşünecek olursak şu anda hisselerdeki geri çekilme o seviyelere yaklaşmış gibi. O yüzden yarın biraz dikkatli olmalıyız.
Bununla beraber tabii son dönemdeki rallide yabancı iştahı da çok etkili oldu. Hatta geçtiğimiz gün verileri açıkladı Borsa İstanbul. Kasım ayında nette 700 milyon doların üzerinde alım yapmış yabancı yatırımcı ama aralığa giriş yaptığımız geçen hafta itibariyle 162 milyon dolarlık bir satış var bugünkü veriye baktığımızda menkul kıymet istatistiklerinde. Dün yabancı oranı %44 seviyesindeydi. Bugün %43.6. Yabancı iştahı acaba devam eder mi? Ekim'den beri ara ara satışlar olsa da nette alış yapıyor aslında yabancı. Bu iştahın devam etmesini bekliyor musunuz yıl sonuna doğru?
Şu anda dolar bazında baktığımızda son derece ucuz olduğumuz gerçeği ortada. TL bazında rekorlardan bahsediyoruz. Bunu dolara çevirdiğimizde hala 2 sent seviyesine gelemedik. 1.5 sent seviyesindeyiz yaklaşık kabaca baktığımızda. Dolayısıyla bu gözle baktığımızda yabancı için son derece cazip. Yani onlar genelde BIST 30, BIST 50 hisselerinde daha ağırlıklı pozisyonlarını taşırlar. Ve dolayısıyla yabancı hep burada vardı. %40 oranında da işlem yapıyordu. Ancak pozisyon taşımıyordu. Fakat şimdi yavaş yavaş pozisyon taşıdığını görüyoruz. Ve pozisyon taşıma sürelerinin de ortalamada 2 haftaya çıktığını görüyoruz. Bu da ister istemez oranlarını arttıran unsur. Ve eğer önümüzdeki hafta FED ve bizim Merkez Bankası atlatılır ve piyasaların yüreğine su serpecek açıklamalar, gelişmeler olursa endekslerde yeni rekorları yabancıların alımları eşliğinde görebiliriz. Bunun için de bankacılık sektörüne alımların gelmesi gerektiğini düşünüyorum ben Uğur.
Teşekkür ederiz bu yorumlar için. İyi akşamlar.
İyi akşamlar, iyi yayınlar. Podcast dinle.